Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rhonda Byrne imzalı The Secret, 2006 yılında yayımlanan ve kişisel gelişim ile yeni düşünce geleneği içinde değerlendirilen bir kitaptır. Kitabın temel amacı, yazarın çekim yasası adını verdiği görüşü günlük yaşamın merkezine yerleştirmektir. Byrne'e göre insanın baskın düşünceleri ve duyguları evrenden benzer deneyimleri kendine çeker. Bu çerçevede para, sağlık, ilişkiler ve mutluluk gibi alanlarda istenen sonuçlara ulaşmak için düşünceyi bilinçli biçimde yönlendirmeyi önerir. Kitap, aynı adlı belgeselin ardından yayımlanmış, farklı konuşmacıların kısa yorumları ve başarı örnekleriyle kurulmuştur. Şükran duymak, zihinde canlandırmak, istemek ve gerçekleşeceğine inanmak anlatının başlıca uygulama araçlarıdır. Eser dünya çapında çok geniş bir okur kitlesine ulaşmış, Oprah Winfrey'in ilgisiyle de görünürlüğü artmıştır. Bununla birlikte düşüncelerin dış dünyadaki olayları doğrudan belirlediği yönündeki iddiaları bilimsel olarak desteklenmemektedir. Bu nedenle kitap kanıt temelli bir rehberden çok güçlü bir manevi kişisel gelişim anlatısı olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak çekim yasası, kitabın bütün açıklamalarını taşıyan ana varsayımdır. The Secret, çekim yasasını evrensel ve sürekli işleyen bir ilke olarak sunar. Byrne'in yaklaşımında düşünceler yalnızca kişinin ruh halini, dikkatini ya da davranışını etkilemez. Aynı zamanda dış koşulları da benzer bir frekansta kendine çeker. Olumlu düşünceler olumlu olayları, korku ve eksiklik duygusu ise istenmeyen deneyimleri davet eder. Kitabın en ayırt edici ve en tartışmalı noktası budur. Çünkü hedef belirleme, çaba gösterme ve çevresel koşulları değerlendirme gibi daha geleneksel kişisel gelişim araçlarının yerine düşüncenin çekici gücünü temel mekanizma sayar. Byrne, bu yasayı yerçekimine benzeterek herkes için işlediğini ileri sürer. Ancak yerçekiminden farklı olarak çekim yasasının nesnel olayları değiştirdiğine dair güvenilir bilimsel kanıt yoktur. Buna rağmen kitabın düşünce odağının pratik bir karşılığı vardır. İnsan, sürekli tehditlere ve yoksunluklara odaklandığında kararlarını daha dar bir bakışla verebilir. Arzu ettiği sonuçları netleştirmek ise dikkatini fırsatlara, alışkanlıklara ve ilişkilere yöneltebilir. Bu yararlı psikolojik etkiyle kitabın evrenin doğrudan karşılık verdiği iddiasını birbirinden ayırmak gerekir. Eserin sağlıklı okunması, çekim yasasını kanıtlanmış fiziksel kural değil, kişinin odağını düzenlemeye yarayan simgesel bir çerçeve olarak görmeyi gerektirir. İkinci olarak iste, inan, al formülü arzuyu zihinsel bir uygulamaya dönüştürür. Kitap, çekim yasasını soyut bir inanç olarak bırakmaz. İste, inan ve al biçiminde özetlenen bir uygulama düzeni önerir. İlk aşamada okurun ne istediğini açık biçimde belirlemesi beklenir. Byrne'e göre belirsiz istekler, belirsiz sonuçlar doğurur. İkinci aşama, hedefin gerçekleştiğine dair güçlü bir inanç ve kuşku yerine güven geliştirmektir. Son aşama ise arzu edilen şeye sahipmiş gibi olumlu duygular hissetmek, yani almaya hazır olmaktır. Bu modelin çekici yanı, birçok insanın hedeflerini dile getirmekte zorlanmasına karşı basit bir dil sunmasıdır. Özellikle hedefi görünür kılmak, ayrıntılandırmak ve onunla ilişkili duyguları fark etmek, kişinin niyetini netleştirmesine yardım edebilir. Fakat formülün önemli bir sınırı vardır. İnanç, tek başına finansal koşulları, hastalıkları, iş piyasasını ya da başka insanların kararlarını kontrol etmez. Gerçekçi bir kullanımda istek, ölçülebilir hedefe çevrilmeli, inanç öz yeterlilikle desteklenmeli. Alma aşaması da somut eylem ve geri bildirimle tamamlanmalıdır. Örneğin bir iş fırsatı isteyen kişi yalnızca sonucu hayal etmekle yetinmez, becerilerini geliştirir, başvuru yapar ve görüşmelere hazırlanır. Kitap bu eylemsel boyutu ikincil bırakır. Bu yüzden formül planlama yerine geçtiğinde değil, planlamaya duygusal netlik kattığında daha işlevsel olabilir. Üçüncü olarak, şükran ve görselleştirme, eksiklik anlatısını değiştirmeye yönelik araçlardır. Byrne, şükranı çekim yasasının en güçlü araçlarından biri sayar. Okurun sahip olmadığı şeylere odaklanmak yerine, hali hazırda değer verdiği imkanları, ilişkileri ve deneyimleri fark etmesini ister. Kitabın mantığına göre şükran duygusu daha fazla olumlu deneyimin yolunu açar. Görselleştirme de buna eşlik eder. Kişi istediği hayatı işi, ilişkiyi ya da sağlığı olmuş gibi zihninde canlandırmalı ve bunun yarattığı duyguyu sürdürmelidir. Bu iki araç, kitabın manevi dilini günlük rutine bağlar. Bilimsel açıdan şükran yazmak veya olumlu bir gelecek tasarlamak, evrenden sonuç talep etmenin aracı olarak doğrulanmış değildir. Buna karşılık, dikkat alışkanlıklarını değiştirme ve duygusal dengeyi destekleme bakımından yarar sağlayabilir. Şükran, kişinin yaşamındaki kaynakları fark etmesine, görselleştirme ise hedefe yönelik davranışın provasını yapmasına yardım edebilir. Yine de bu pratikler zor duyguları bastırmak için kullanılmamalıdır. Türkiye'de aile, ekonomik güvence, eğitim ve toplumsal dayanışma gibi somut koşulların hayat seçimlerinde büyük ağırlığı vardır. Şükran bu koşulları inkar etmek değil, mevcut destekleri fark etmek anlamına geldiğinde daha dengeli olur. Görselleştirme de mucize beklemek yerine, hedefe giden yolun engellerini ve sonraki adımlarını hayal etmeyi içerdiğinde uygulanabilir bir niteliğe kavuşur. Dördüncü olarak, para, sağlık ve ilişkilerde kişisel sorumluluk vurgusu önemli etik sorunlar yaratır. The Secret. Çekim yasasını yaşamın hemen her alanına uygular. Para için bolluk düşüncesi, ilişkiler için sevgi ve takdir, sağlık için iyileşme imgesi önerilir. Bu kapsam, kitabın geniş kitlelere ulaşmasının nedenlerinden biridir. Okura, hayatının dağınık görünen alanları için tek bir açıklama ve tek bir yöntem verir. Ancak aynı kapsam ciddi bir sınırlılık da doğurur. Bir kişinin yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık, kaza, yas ya da hastalık yaşamasını ağırlıkla kendi düşüncelerine bağlamak, koşulların karmaşıklığını görmezden gelebilir. Özellikle sağlık konusunda olumlu düşünmenin tıbbi bakımın yerine geçebileceği izlenimi risklidir. Moral, sosyal destek ve umut tedavi sürecini anlamlı biçimde etkileyebilir, fakat tanı, ilaç, terapi ve uzman görüşünün yerini tutmaz. Benzer biçimde ekonomik hedeflerde iyimserlik yararlı olsa da gelir, birikim, borç, eğitim ve iş imkanları somut değerlendirme gerektirir. Kitabın kişisel sorumluluk çağrısı, insanı edilgenlikten çıkarma potansiyeli taşır. Fakat sorumluluk ile suçluluk aynı şey değildir. Dengeli bir okuma, kişinin etkileyebileceği düşünce, davranış ve seçimleri sahiplenmesini, etkileyemediği yapısal ve rastlantısal unsurlar için ise kendini suçlamamasını gerektirir. Bu ayrım, eserin en tartışmalı mesajlarını daha etik ve gerçekçi bir zemine taşır. Son olarak, belgesel ritmi ve tanıklık dili. Kitabın ikna gücünü kanıttan çok anlatıdan alır. The Secret, klasik anlamda araştırma temelli bir kişisel gelişim kitabı değildir. Aynı adlı filmin devamı niteliğindeki yapısı, kısa açıklamalar, öğretmen olarak sunulan kişilerin yorumları ve etkileyici dönüşüm anlatılarıyla ilerler. Bu belgesel ritmi, karmaşık bir fikri kolay hatırlanır hale getirir. Okur. Akademik tartışmalar yerine doğrudan vaatler, benzetmeler ve gündelik örneklerle karşılaşır. Kitabın erişilebilirliği de buradan gelir. Çekim yasasını ilk kez rastlayan biri, düşünce ile duygu arasındaki ilişkiyi teknik terimlere boğulmadan kavrayabilir. Öte yandan tanıklıklar, nedensellik kanıtı değildir. Bir kişinin olumlu düşünce sonrası iş bulması, ilişkinin düzelmesi ya da kendini iyi hissetmesi, sonucun yalnızca bu düşünceden kaynaklandığını göstermez. Seçici hatırlama, tesadüf, davranış değişikliği ve görünmeyen koşullar da etkili olabilir. Eserin tarih boyunca bazı ünlü kişilerin bu sırrı bildiği yönündeki iddiaları da anlatının gizemini güçlendirir. Fakat bunlar tarihsel ya da bilimsel kanıt yerine retorik işlev görür. Kitabı değerlendirirken biçimi ile iddiasını ayırmak önemlidir. Biçim olarak kısa, tekrarlanabilir ve duygusal açıdan etkileyici bir öz yardım metnidir. İddia olarak ise doğrulanmamış metafizik bir nedensellik önerir. Bu ayrım hem kitabın popüler çekiciliğini hem de eleştirel zayıflığını açıklamaktadır. Sonuç olarak The Secret, düşüncelerin gücü üzerine yazılmış en etkili popüler kişisel gelişim kitaplarından biridir. Okunmaya en uygun olduğu kesim, hedeflerini netleştirmeye, günlük şükran pratiği oluşturmaya veya karamsar iç konuşmalarını fark etmeye çalışan okurlardır. Kitap, sade dili ve tekrar eden uygulama önerileri sayesinde kişinin neye odaklandığını gözden geçirmesine yardımcı olabilir. Görselleştirme, hedefleri zihinde somutlaştırmak için, şükran ise eldeki kaynakları fark etmek için pratik başlangıçlar sunar. Ancak sağlık, ruh sağlığı, para yönetimi veya mesleki kararlar konusunda tek başına rehber olarak kullanılmamalıdır. Bu alanlarda uzman desteği, kanıta dayalı bilgi, bütçe, plan ve düzenli eylem gereklidir. Kitap, benzer eserlerden özellikle tek bir büyük ilkeyi bütün hayat alanlarına uygulamasıyla ayrılır. Çoğu alışkanlık veya verimlilik kitabı davranış sistemleri ölçüm ve disiplin üzerinde dururken, The Secret duygusal uyum ve evrenle ilişki fikrini merkeze alır. Bu yaklaşım ona güçlü, kolay aktarılabilir ve umut verici bir anlatı kazandırır. Aynı özellik kitabın temel zaafıdır çünkü karmaşık sonuçları düşüncenin doğrudan ürünü gibi sunabilir. En verimli okuma biçimi, kitabı kesin bir evrensel yasa açıklaması olarak değil, dikkati, niyeti ve duygusal dili sorgulatan bir metin olarak ele almaktır. Böyle okunduğunda ilham veren unsurları korunur, gerçekçi sınırlar da gözden kaçmaz. Destek olmak isterseniz Rhonda Byrne kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.